adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, haftanın son günündeki birlikteliğimiz başladı. 15.55'e dek yine sizlerle birlikteyiz, beğeneceğinizi umduğumuz bölümlerimizle, konu ve konuklarımızla. Sizler de dahil olabilirsiniz programımıza, sizlerin de katılımlarınızı bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Cihan Aktepe ile birlikte. Spikeriniz ben Nilgün Doruk. Şimdi sizlere elektronik posta, Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimizi de hatırlatacağım. Biliyorsunuz bugün günlerden cuma, haftanın son gününde, yarışmamızın da son günü olması dolayısıyla çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. Hemen yarışmamızın temasını hatırlatayım siz sevgili Hayatın Sesi dinleyicilerine. Telefondu biliyorsunuz, haftanın başından beri haftamızın teması. Telefon siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor? Yarışmamıza katılabilmeniz için bekliyoruz. Artık son saatteyiz. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Telefonlarımız çalmaya başladı bile. Teşekkür ediyoruz programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye dedikten sonra elektronik posta adresimizi de hatırlatayım. Oradan da yarışmamıza katılabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'dan da Hayatın Sesleri diye bizlere ulaşmanız mümkün. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bekliyoruz yarışmamızın artık son dakikaları diyelim. Yarışmamıza katılabilmeniz ve bizden bir armağan kazanabilmeniz için son dakikalar dedikten sonra şimdi Füsun Önal'a kulak verelim hep birlikte. Telefon adlı parçasını birlikte dinleyelim. Belki parçayı dinlerken bile bir şeyler düşündürebilir size bu şarkı. Bundan sonra da yine bizi arayabilirsiniz.
Sesimi duy!
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Stüdyo konuğumuz avukat Sayın Gülten Ayana bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Türkiye Barolar Birliği'nin madde bağımlılığına karşı geliştirdiği bir proje var sevgili dinleyicilerimiz. Hayat Ağacı Projesi. Bu projeyle ilgili bilgiler almak üzere Sayın Gülten Ayana stüdyomuzda. Şimdi son günlerde pek çok genci ...bizim madde bağımlılığından dolayı hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi bu illetten kurtarmak adına, hatta bu illete hiç bulaşmamaları adına hepimize düşen sorumluluklar var tabii ki, ama siz Türkiye Barolar Birliği olarak bu konuda çok güzel bir projeye imza attınız. Ama önce isterseniz bir 2014 yılına bir bakalım mı? Evet. 2014 yılında uyuşturucudan kaybettiğimiz gençlerimizin sayısı ne kadar? Çünkü gün geçmiyordu ki 2014 haber başlıklarına baktığımızda hemen her gün sayfalarda mutlaka bir ya da birkaç haber görüyorduk bununla ilgili.
Evet, gerçekten 2014 yılındaki adli tıp kurumlarından almış olduğumuz verilere göre 2014 yılında 7'si kadın, 232 kişinin doğrudan, 12'si kadın, 416 kişinin de dolaylı olmak üzere 648 kişinin uyuşturucudan hayatını kaybettiği.
Çok yüksek bir rakam.
Evet, çok yüksek. Zira 2013 yılında uyuşturucudan toplam ölüm sayısı 162. Yani yaklaşık 648, 5 katı, evet 5 katı kadar bir artış göstermiş. Ve Ankara uyuşturucuya bağlı ölümlere göre yapılan listede 4. sırada. 1. İstanbul, 2. Antalya, 3. Adana. Ardından da Ankara geliyor.
Çünkü çok kolay ulaşılıyor,
evet,
değil mi?
Büyük kentlerde, büyük şehirlerde çok daha kolay ulaşılıyor. Bir de ölümlere neden olan özellikle sentetik uyuşturucu dediğimiz bonzai.
Evet.
Yani oldukça fazla 2014 yılında ölüm saçmaya devam etti. Bir de son dönemlerde ada çayı diye satılan salvia adlı bir madde var. Bu da son derece tehlikeli ve ölümlere neden olan gençlerim.
Bu çok, da sentetik.
Bu da sentetik ve çok düşük fiyatlarla satılıyor. Çok ucuza satılıyor. Evet. Yani tüm öğrencilerin alabileceği 2 TL, 3 TL gibi rakamlara satılıyor piyasada.
Ulaşmaları da çok kolay. Gerçi bununla ilgili bir takım önlemler, yaptırımlar, hani okul önlerinde narkotik timler oluşturulacaktı, kontrol edilecekti ama... yine de hala hızla arttığını görüyoruz. Şimdi sizin Hayat Ağacı projesi tabii tüm bunları da engellemek adına imza atılmış, altına imza atılmış bir proje. Ne zaman ve nasıl oluştu? Bize birazcık Hayat Ağacı'ndan söz eder misiniz lütfen?
Hayat Ağacı projesi 19 Aralık 2014 tarihinde kamuoyuna duyurulmuş bir sosyal sorumluluk projesidir. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren bir iyi niyet projesidir. Yaklaşık 100 kadar gönüllü avukat çalışmaktadır bu projede.
Ankara'da mı şu anda?
Türkiye Barolar Birliği merkezinde. Ankara'da değil, Türkiye'nin tüm dört bir yanına hizmet veriyoruz. Şöyle 444-84-98 no'lu telefondan.
Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar,
evet.
444-84 evet.
98. Yurt dışından da arayabilirler. Yani Türkiye'de yapılabilecek bir
müdahale söz konusu olduğunda. Şimdi bu numaraları aradıklarında kimler arayacak? Kimler çıkacak karşılarına? Evet. Ne amaçla arayacaklar?
Bu numarayı madde bağımlısı olanlar arıyor veya onların yakınları arayabilir. Veya bu duruma vakıf olan kişiler de, çevresindeki kişiler de yardımcı olmamızı istiyorsa arayabilirler.
İhbar amaçlı da arayabilirler mi?
İhbar amaçlı da arayabilirler. Şöyle bir durum var ama. Bizim bu hattı oluşturmamızın en önemli nedeni, insanlar, madde bağımlıları çoğu kez tedavi için hastaneye gitmeye çekiniyorlar. Çünkü doktorun ihbar yükümlülüğü var. Doktorlar adli kolla ihbar etmek zorundalar. Oysa biz avukatların meslek kurallarımıza
sır tutma
yükümlülüğümüz var ve biz bunu bildiremeyiz.
Hı hı.
Bize gelen bu telefonlarla biz hasta yakınları, madde bağımlısı olan veya yakınlarıyla telefonla görüşüyoruz. Nasıl bir yardım istediklerini, ne kullandıklarını, ne kadar süredir kullandıklarını, herhangi bir tedavi isteyip istemediğini, hukuki bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını, tüm bunları soruyoruz ve görüşüyoruz. Akabinde de bizim Türkiye Barolar Birliği olarak işbirliği halinde olduğumuz kurum ve kuruluşlar var. Bu kurum ve kuruluşlarla da işbirliği halinde bu kişilerin gerekirse tedavisini sağlamaya çalışıyoruz. Hukuki yardımda bulunuyoruz. Kültürel ve sosyal yönden gelişimini sağlıyoruz.
Çok güzel.
Her türlü uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulması için gerekli her türlü yardımı sadece tabii ki Barolar Birliği değil, Barolar Birliği'nin anlaşma yaptığı, anlaşma protokolü imzaladığı kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla da
evet,
sağlıyoruz.
Ki bu konuda pek çok destek görüyorsunuz.
Tabii valilikler, kaymakamlıklar, hı-hı, barolar, üniversiteler, psikiyatrlar. Yani bu anlamda çok ciddi destek var ve çok ciddi katkı
ama
var.
Toplumun da çok büyük bir yarası gerçekten bu anlamda baktığımızda. Peki en çok telefonu ne üzerine aldınız? Ne tür talepleri oluyor telefon edenlerin? Yardım talepleri ne yönde?
Ya şöyle mesela benim nöbetim vardı bu hafta. Bu haftaki nöbetimde sağlık güvencesi olmayanlar olabiliyor veya yeşil kartlı oluyorlar. Her şeyden önce Türkiye'nin küçük vilayetlerinden, daha ufak vilayetlerden arayabiliyorlar. Uyuşturucu tedavisi yapan hastane sayısı sınırlı. Her ilde yok. Bizden özellikle istedikleri ne yapabiliriz? Yatırmak istiyoruz, tedavi görmek istiyor ama...
Şimdi yakınları için.
Yakınları için.
Kullanıcıların kendilerinin hiç sizi aradıkları oldu mu?
Kullanıcılar da arıyor. Hı-hı. Onlar da mesela tedavi görmek istiyorum diyor. Ayrıca şu var. Ceza kanunu yönden neler yapabilirim? Yasal haklarını soruyor, hı-hı, bize. Etkin pişmanlık dediğimiz bir hüküm var. Eğer vaktimiz olursa birazdan onu da değinmek istiyorum. Bu konuda bir yardımcı oluyoruz. Genelde hastane yatış işlemlerinde de bulunduğu ilin valiliğiyle, kaymakamlığıyla, barosuyla, baro başkanlarıyla, barolarıyla irtibata geçiyoruz ve o yatışları da sağlıyoruz. Çünkü, hı hı, dediğim gibi hani sadece biz kendimiz değiliz, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olduğumuz için çok ciddi bir yardımcı olduğumuzu düşünüyorum.
Evet. Şimdi gençlerin uyuşturucu ya da bağımlılık yapan maddelerden kurtulacağı ama sadece bundan kurtulacağı değil, hiç bulaşmaması için de hazırlanan bir proje bu aynı zamanda.
Tabii
değil
ki.
Mi?
Evet. Ayrıca
bununla
biz
ilgili neler yaptınız?
Ne yapıyoruz? Bizim projemizin temel amacı uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddelerin kullanımının önlenmesi için mücadele etmek.
Hı hı.
Toplumda uyuşturucu, uyarıcı ve uyutan maddeler konusunda pozitif farkındalık yaratmak. Hayat Ağacı Çağrı Merkezi'ne yardım çağrısı yapan madde bağımlılarına ve yakınlarına işbirliği protokolü yaptığımız kurumlar aracılığıyla hukuki, tıbbi, sosyal ve kültürel destek vermek. Ve bu maddelerin kullanımının önlenmesi için de kurumlar arası işbirliğini artırmak. Ve bu konuda bir takım eğitim çalışmaları yapmak.
Hı hı.
Bunların hepsi bizim bu projemiz kapsamındadır. Projemize destek veren sanatçılarımız var. Başta Erol Evgin olmak üzere. Erol Evgin ve Murat Evgin projemizin sanatçı yüzüdür.
Hı hı.
Yani bu anlamda sadece uyuşturucu kullanan bağımlıları tedaviye veya topluma yeniden rehabilite etmek dışında Öncelikle tabii ki bu madde bağımlılığına hiçbir şekilde bulaşmamalarını sağlamamız lazım.
Evet, elbette.
Bu projemizin en önemli işlevlerinden biridir.
Şimdi 444-84-98 evet. Telefon numaranız. 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri bir telefon evet. numarası bu. Şimdi telefonun ucunda mutlaka bir avukat var.
Avukat var. Yaklaşık 100 kadar işte gönüllü avukat arkadaş çalışıyoruz bu projede. Tamamıyla bir gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Hı hı. Herhangi bir adli yardım veya ceza muhakemeleri kanunu kapsamında olan bir çalışma değil. Çok keyifle çalışıyoruz. Çünkü hepimizin çocukları, kardeşleri var ve bu toplumda yaşıyoruz. Ve gerçekten çok ciddi bir sorun. Biz de Barolar Birliği olarak bu konuda en azından bir destek vermeye çalışıyoruz. Toplumsal sorumluluk projemizle.
Evet. Peki yasalarda bununla ilgili düzenlemeler var mı?
Evet, biz özellikle uyuşturucu madde bağımlıları aradıklarında bir de Türk Ceza Kanunu'ndaki bazı düzenlemelerden söz ediyoruz. Niye? Çünkü etkin pişmanlık dediğimiz bir hüküm var. Burada da 4 farklı fıkra var. Türk Ceza Kanunu 192. maddesi de düzenlenmiş. Burada şayet uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce suç ortaklarını uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin saklandığı ve imal edildiği yeri eğer ki resmi mercilere bildirirlerse herhangi bir cezaya bu kişiler hakkında hüküm olunmaz.
Evet.
Bu çok önemli.
Çok önemli.
Çok
evet.
önemli. Yani olabilir insanlar bu tarz suç işleyen insanlara alet olabilir, aracı olabilir, onlarla iştirak etmiş olabilir. Ama eğer ki bunu önceden resmi makamların haberi olmadan ihbar ederlerse herhangi bir ceza haklarında herhangi bir cezaya hüküm olunmaz. Bu bilgilendirmeyi yapıyoruz. Bu önemli bir bilgilendirme. Yine maddenin ikinci bendinde kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alanlar. Bu da çok uygulamada oluyor. Eğer bu kişiler maddeyi satan kişiyi yine resmi makamlara bildirirlerse bu kişiler hakkında da herhangi bir cezaya hükmü olunmuyor.
Bu az önce bahsettiğiniz etkin pişmanlığa mı giriyor?
Evet. Hepsi evet. etkin pişmanlık kapsamında. Eğer ki siz madde bağımlısı bir kişi uyuşturucuyu satan nereden alındığını, nerede, ne zaman temin ettiğini eğer ki resmi mercilere bildirirlerse bu kişiler hakkında herhangi bir cezaya hükmolunmaz. Bu da önemli. Bu kullanıcılar için ilk benddeki satıcılar içindi. Yani,
evet.
Yine üçüncü bente bir hüküm var. Burada da diyor haber alındıktan sonra bu suçları şayet resmi makamlara haber verildikten sonra gönüllü olarak suçun meydana çıkmasına veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ederseniz bu durumda da verilecek ceza 1/4'den yarısına kadar indirilir.
Evet.
Ya bu da önemli.
Yani bu etkin pişmanlıktan da aslında evet. Madem hani böyle bir yola tabii ki dileriz ve isteriz ki bulaşmasınlar. Ancak bulaştıkları takdirde etkin pişmanlıktan da bu ölçüde
faydalanabilirler.
Şimdi biz yurt dışından dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Ancak yurt içinden de dinleyenlerimiz var. Örneğin Şerif Tuncer aramış bizi Silifke'den, Facebook'tan yazmış. Aslında gençlerimiz sadece ortamdan dolayı değil, bazen kendini yalnız hissettiği için, bazen uyuşturucuyu yeni heves olarak gördükleri için veya maddeleri kendilerine bir çare, bir dostun insanı rahatlatması gibi gördükleri için uyuşturucuya başlıyorlar demiş.
Çok doğru. Yani bizim yaptığımız çalışmalarda uyuşturucu arkadaş çevresi çok etkili. Aile. Ailede bağımlı, alkol veya madde bağımlısı anne baba çocuğu kesinlikle uyuşturucu kullanmasında etken oluyor.
Size gelen telefonlardan genelde bu tür sonuçlar görüyorsunuz, çıkıyor değil mi?
Ve arkadaş çevresi, sosyal çevre ve çocukların ailedeki sevgisizlik, özellikle sevgi çok önemli. Çocuklarla ilgi çok önemli. Bunlar ne yazık ki uyuşturucuya sevk ediyor. Bir de şu var, yani uyuşturucunun bir an için hani heyecan verdiğini ve mutlu ettiği düşünülüyor. Böyle bir şey yok. Aksine uyuşturucu kullanan insan bir süre sonra...
Adı üstünde uyuşturucu, uyuşuyorlar.
Yani vücuttaki birçok fiziksel fonksiyonlarını yitiriyor. Artı her defasında da bu madde bağımlılığı giderek daha yüksek oranda madde kullanımı istiyor fiziksel olarak. Ve artan oranda, aksi halde mutsuz olabiliyor insanlar. Yani bizim bir aditif hocamız.
Mutsuz olmak mı? Kendini mutsuz hissetmek
kendini mi aslında, değil mi? Kendini mutsuz hissetme tabii. Bir aditif hocamızın yine anekdotudur. Yani işte yurt dışında çok Hollywood'da çok ciddi bir trilyoner bir yıldızsınızdır. Çok mutlusunuzdur. Her şeyiniz vardır. Dünyanın en güzel yerinde tatil yaparsınız. Ama eğer böyle bir bağımlılığınız varsa... Yanınızda eşiniz olur, hayat arkadaşınız olur, kim olursa olsun yine de mutsuzsunuzdur.
Evet.
Çünkü o uyuşturucuyu kullanmadığınız zaman hiçbir şeyin değeri yoktur. Bu kadar da insanı mutsuz edebilen, bu kadar da depresyona sokabilen bir maddedir. Kesinlikle son derece insanları mutsuz eden bir maddedir. Mutluluk verici olarak da asla düşünülmemelidir.
Kesinlikle.
Kesinlikle.
Şimdi aslında adı da çok güzel. Hayat Ağacı.
Evet.
Değil mi? Şimdi Hayat Ağacı projesi kapsamında madde bağımlıları için ya da hiç bulaşmamasını istediklerimiz için neler yapılıyor acaba ayrı ayrı baktığımızda?
Hiç bulaşmamasını istediklerimiz için eğitim çalışmaları yapıyoruz. Barolar Birliği'nde yine bundan 2 hafta önceydi dershane okullardan birçok öğrencilere konferanslar, bilimsel eğitim çalışmaları yapıyoruz ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Yine bir takım kamu kurum ve kuruluşlarıyla okullara yönelik çalışmalarımız çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Dershanelere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bir de reklam spotlarımız mesela, onlar da daha da yoğunlaşarak artacak. Özellikle sanatçılar marifetiyle insanları uyuşturucu konusunda bilgilendireceğiz ve bu kullanımı engellemek anlamında sanatçıların da toplumda tabii ki ayrı bir duyarlılığı, ayrı bir sesi vardır. Onlar bizim sesimiz olacaktır. Bir de böyle bir çalışmamız
Var. Sadece sanatçılar değil, tüm Türkiye bu konuda size destek olacaktır gerçekten. Çünkü çok çok önemli bir proje. Programımızı açarken de söylediğimiz gibi geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hiç bulaştırmadan bu illete hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak tüm amaç bu. Umarız bu proje kapsamında, hani söz ettiniz ya, 2013 ile 2014 yılı mukayese edildiğinde 5 katı bir artış söz konusu diye. Umarız daha önceki yıllara düşer, hatta tamamıyla yok olur diyelim ve çok teşekkür edelim size.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun projemizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir proje. Sonuçlarını bir an önce almak, görmek dileğiyle. Telefon numaramızı tekrarlayalım isterseniz.
Evet.
Size her türlü ulaşabilirler.
Evet.
7 gün 24 saat
444-84-98.
Evet. Arayacakları, konuşacakları her konunun da sizin mesleki etiğiniz dolayısıyla sizde kalacağını bilerek aramalarını
rahatlıkla
arayabilirler. 444-84-98. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gülten Ayan'a. Sevgili dinleyicilerimiz, avukat Sayın Gülten Ayan'a'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Projede kolaylıklar, başarılar dedikten sonra Hayatın Seslerinde müziğe dönüyoruz.
Var ya,
Tarihte bu hafta. Ve tarihin sarı sayfalarına, tozlu sayfalarına bakacağız. Araştırmacı Sayın İstemihan Varışlı şu anda stüdyomuzda bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, haftanın başından beri, geçen hafta nerede kalmıştık? Bakalım bu hafta pek çok aslında şey yaşanmış ama hangilerini paylaşacağız dinleyicilerimizle? Tarihin sarı sayfalarına bakmaya bir başlayalım isterseniz.
Hadise çok, biraz da kasvetli, karamsar hadiseler. Cumartesiyle başlayacağız. 1943 Casablanca Konferansı sona eriyor. İkinci Dünya Savaşı esnasında Potsdam, Tahran, Casablanca konferansları vardır. Harbin gidişine göre harbin dengeye kavuştuğu Casablanca Konferansı 1943 ve harp sonrasında artık Mihver Devletleri'nin yenileceğinin belli olduğu süreçlerdeki kararlar açıkçası bugünlere gelen bütün dünya siyasetini belirleyen olaylar. Casablanca Konferansı'na Stalin katılamaz. Çünkü o arada Sovyetler'deki cephede çatışmalar çok şiddetlidir. İki tane karardan ben bahsedeceğim. Bir tanesi karşı taraf kayıtsız şartsız teslim olana kadar devam kararı alınır. İkincisi de Balkanlar'da ikinci bir cephe daha açılması ve Türkiye'nin de ikna edilip harbe sokulması kararı vardır. Balkanlardaki ikinci cephe şunun için lazım. Çünkü Romanya'da Ploiești'de petrol rafinerileri var ve Hitler Almanya'sının petrol sevkiyatının, yani işlenmiş olarak sevkiyatının benzin, uçak benzini oradan geliyor. Hatta taş kömüründen de benzin üretmeyi başarırlar araçlar için. Tabii o rafinerileri vursanız, yani lojistiğini bitirirseniz karşı tarafın tabii çatışma gücü zayıflıyor. Evet. 24 Ocak 1980 Demirel hükümeti 24 Ocak ekonomik istikrar paketini açıkladı. 24 Ocak kararları olarak ülkemizin tarihine
Cumhuriyet tarihinin en radikal ekonomik paketi.
Serbest piyasa ekonomisine geçişin alt yapısı orada kararlaştırılmış olundu. Sonra 1993'e geldik. Uğur Mumcu bir suikast sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisi 1942 doğumlu, Kırşehir doğumlu. Aslen hukuk eğitimi alıyor. Üniversitede asistan olarak önce bir akademisyenlikle başladığını söyleyebiliriz çalışma hayatına. Sonra Yeni Ortam ve Cumhuriyet Gazetelerinde, Cumhuriyet Gazetesi'nde Gözlem adlı köşesi zaten.
Ülkemiz karanlıklarını aydınlatan bir mumdu aslında.
Şia isimlerden biri. Çünkü araştırmacı gazetecilik, mesela kitapları hakikaten belge niteliğindedir. Evet. Mutlaka araştırarak ederek ve bir kendi adıyla bir ekole sahip olduğunu söyleyebiliriz. Değerli bir insandı. Maalesef aramızdan ayrıldı, bir suikast sonucu. Bu 24 Ocaklarda bir şey var. 2001'de de Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan. O da sırarcı bir emniyet teşkilatı mensubu olarak tarihe geçti. Eşiyle akşam Diyarbakır sokaklarında dolaşan, halkla bir anda aradaki mesafeyi kapatarak samimileşen, çok sevilen, ismi o dönemde doğan çocuklara verilen, o da pusuya düşülerek bir suikast sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisi Polis Akademisi 73 devresinden. Fakat normal polis koleji ve polis akademisi eğitimin üstüne bir de kamu yönetiminden de lisans diploması var. Kendini çok geliştirmiş ve çok sevilmiş simalardan birisi. O da Uğur Mumcu gibi emniyet teşkilatına sanıyorum ki bir şiar olmuştur kendi ekolüyle. Yine bir 24 Ocak 2007 İsmail Cem hayata veda etti.
TRT Genel Müdürlüğü de yapmıştı.
Biz de bilirsiniz onun döneminde haberlerde haberlerin sonuna, haber başının sonuna yorum da eklendi. Müzik programlarındaki çeşitlilik, benim mesela müzik zevkimde TRT'nin yeri çok, görerek, izleyerek de oralardan onun da öyle bir hayatımıza katkısı var. Aynı zamanda iyi bir yazar. Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi bana göre çok önemli bir kitaptır. Hala yaşadığımız bazı sıkıntılar, bu coğrafyaya sıkıntılar, Osmanlı İmparatorluğundan devam eden vesaire. Bakanlık da yaptı kendisi, siyasetçi, yazar.
Böylece bu üç değerli ismi de saygı ve rahmetle anmış oluyoruz.
Evet. 24 Ocak'ta bir böyle bahtsızlığımız var ülke olarak. Pazar gününe geldik. 25 Ocak 1950. Kış çok şiddetli, Ankara'da Çubuk Barajı'nda sular donuyor. 4 yıl geçiyor, 1954, yine 25 Ocak. Ankara'da sıcaklık eksi 30 dereceye düşüyor ve okullar tatil ediliyor.
25 Ocak, neyse bu sene atlattık.
Atlattık görünüyor, evet. Ama daha Ankara'nın biliyorsunuz Şubat
çetin, var. Evet, kış şartları yaşadık ama suların donması ya da eksi 30'lara düşmesi gibi bir şey yaşamadık.
Olmadı. O kadar olmasın ama evet. Çok geçen senek gibi de kurak geçmesin inşallah.
Evet, elbette. Doğa yorganına kavuşsun bir kere, o kar yağsın.
26 Ocak'tayız, pazartesiye geldik. Asker ve devlet adamı, milletvekili Kazım Karabekir, Karabekir Paşa vefat ediyor. Jandarma Abay Mehmet Emin Bey'in oğlu, o da baba mesleğini seçerek asker oluyor. Ve 1882 İstanbul doğumlu, Harp Okulu 1902 devresindendir. 3 yıl sonra 1905'te Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay subayı olur. Enver'le birlikte ikisi Manastır'daki İttihat Terakki şubesini kuran İttihat Terakki'nin önce isimlerinden. Sonra onun da o kuşağa kaçınılmaz olan ömrü cephelerde geçiyor. Çanakkale cephesinde Alçıtepe kahramanı olarak namsalar. Güney cephesinde görev yapıyor. Bu General Townsend komutasında binlerce İngiliz askerini esir alır Osmanlı birlikleri biliyorsunuz. Orada 18. Kolordu'ya kumanda ediyor. Daha sonra Van Bitlis Muş civarında 2. Kolordu komutanı olarak görev yapıyor. Kazım Karabekir'in doğudaki hizmetleri ve doğu vilayetlerimizde halkın gözündeki yeri bambaşkadır bu görevlerinden dolayı. Sonra da Nisan 1919'da Trabzon limanına inip oradan Erzurum'a geçerek 15. Kolordu'nun komutasını devralıyor. Bahsetmiştim, biz ayrıca Erzurumluyuz. Anneannem her sabah dua ederdi çünkü derdi ki Karabekir Paşa geldi ve asayiş yeniden sağlandı. Çünkü erkeklerin hemen hemen hepsi cephede, geride sadece yaşlılar, kadınlar ve çocuklar var. Harple birlikte gelen tifo salgını dahil çokça sorun var. Ve Karabekir Paşa'nın bir de Gürbüz Çocuklar Ordusu adı altında, çünkü gittiği bu her vilayette bir sürü yetim çocuk görür. Bu çocukları toparlar. Tabii ki yanındaki, yani komutasındaki birlikte sağlık personeli var. Sağlık hizmetlerine ulaşabilir bu çocuklar. Ve bu çocukların epey bölümünü askeri okullara alır. Yani onlara eğitimleri verilerek, hatta benim teyzemin kayınpederinin abisi rahmetli Şakir dedi, o çocuklardan biriydi. Emekli albaydı.
Evet.
Kocaman bir binada 4 tane gaz lambası duvarlar asılı. 4 tane. Elimizde bir avuç büyüklüğünde kağıt, 1 tane de kalem ve biz orada ders yapardık derdi. Evet. Bunlar anasız babasız harpten dolayı kalmış olan çocuklar.
Şimdiki çocuklar elektrikler kesikti, çalışamadı.
Tabletin şarjı bitti. İnternette bir şeyim var.
Artık oraya geldik diyorlar. Değil mi? Evet, doğru. Evet.
Maalesef. Ve Karabekir Paşa bugünkü Kuzeydoğu hududumuzu belirleyen anlaşmaları yapan, onlara hem asker hem devlet adamı olarak imzayı atan kişidir. Bu ülkede hakkı çoktur.
Evet, gerçekten öyle.
Anmış olduk. 1963, bahsetmiştik, Uludağ'da kar kalınlığı 25 metreyi bulmuş. 63 kışı sert, Çatalca'da bir tren kara saplanıyor ve Hürriyet gazetesinden muhabir Yüksel Kasapbaşı, foto muhabir Abidin Behpur ve ulaştırma görevlisi Yüksel Öztürk arabayla bu haberi yapmaya giderken onlar da kar ve tipiye maruz kalıyorlar. Arabaları saplanıyor ve birkaç gün sonra da donmuş halde maalesef cesetleri bulunuyor. Onların haberini
25 metre mi, 25 santimetre mi?
25 metre olarak Uludağ'da bu. Evet, ama Uludağ. Çatalca, Trakya'nın biliyorsunuz yazı çok sıcak, kışı da çok sert. Ayazı öyle böyle değil. Ve düz arazi olduğu için de orada tipiye yakalanırsanız gerçekten kışı çok sert. İşte kara saplanan trenin haberini yapmaya giderken yolda, hiç şimdi aklımıza gelir mi, arabayla yola çıkacaksınız hani bu dağın başı değil ama iklimi sert olan bir bölge.
Gerçekten.
Salı'ya geldik. Thomas Edison elektrik ampulünün patentini aldı. Burada da yanıyor ampuller.
Evet.
Hayatımızı aydınlatmayı getirmiş oldu. Amerikalı yazar 27 Ocak 1918'de Edgar Rice Burroughs'un yarattığı Tarzan karakteri ilk defa beyaz perdeye aktarılıyor ve Elmo Lincoln adlı aktör de Tarzan'ı canlandırıyor. Benim şahsi favorim Tarzan rolünü canlandıran oyuncularda Johnny Weissmuller'dir, yüzücüdür. Kendisi çok ağır hastalıklar geçirmiş. Zafiyet tabir eder eskileri. Çiroz gibi kaldı. Babam öyle anlatır. Çiroz gibi kalmış bu adam. Doktor buna yüzme tavsiye etmiş. Sonrasında çok böyle fiziği de düzgündü ve çok güzel canlandırdı rolü. Hı-hı. Narası meşhur. Tarzan evet. Hala şimdi animasyon filmleriyle, kitabıyla, şimdi bizim çocuklarımızın da hala gündeminde olan.
Evet, bir 10 sene kaldı. Öncesine kadardı yine filmlerini izlediğimiz. Değişik değil mi?
Evet. Yani Tarzan Jane karakteri, onun hayvanlarla olan iletişimi her yaştaki çocuğa hitap ettiği için büyüklerin de tabii ki gönlünde yeri var Tarzan evet. karakterinin. 1967'de Apollo roketi rampada fırlatma için beklerken kapsülde bir yangın çıkıyor ve 3 astronot Grissom, Chaffee ve White yanarak ölüyorlar. Gus Grissom daha evvel Gemini roketleriyle gene yörünge uçuşuna çıkmış deneyimli bir astronottur. Ve bu kazadan sonra, çünkü yetişip de kapsül kapağını açmayı başarana kadar çok geç kalmış oluyorlar. O bu uzaya gönderilen Apollo roketlerinin kapsülündeki plastik malzemenin oranı azaltılır. Çünkü içeride bir de basınç dengelemek için çok yüksek oranda oksijen var. Yani yangın için bulunmaz bir ortam. Türkiye'de gazete manşetlere taşınır bu haber. Annem de anlatırdı ki çok üzüldüm çünkü yanarak ölüm hakikaten Tanrı kimseye vermesin. 1973'te 27 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam arasında barış, daha doğrusu ateşkes anlaşması imzalanır. Ve 2. Dünya Savaşı sonunda çalkantıları başlayıp önce Fransız sömürgesi olduğu için Hindiçin olarak tabir edilen bölgede 1954'e kadar Fransızlar, sonra 60'ların başında Amerikalılar, 65'ten itibaren Amerikan birlikleri Vietnam'da, bu Güneydoğu Asya'da süren savaşın en azından bir bölümü silahların susmasıyla sona kavuşmuş olur. Çünkü orada o bölge ülkeleri arasında da çatışma var. Dünyanın sancılı, sıkıntılı bölgelerinden. 27 Ocak 1973 Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile konsolosumuz Bahadır Demir terör örgütü Asalan'ın suikastiyle şehit ediliyorlar. Çarşamba'ya geliyoruz. 28 Ocak 1517 Osmanlı ordusu Yavuz Sultan Selim komutasında Kahire'ye girdi. Halifelik Osmanlı İmparatorluğu'na geçiyor. Sonrasını etkileyen Mısır'ın fethi böyle önemli bir basamak tarihimizde. 1986'da uzay mekiği Challenger kalkıştan 73 saniye sonra havada insanların ve dünya basınının, dünya televizyonlarında, ekranın başındaki insanların göz önünde patlayarak havada infilak ediyor. Çünkü daha öncesinde don oluyor. Çok soğuktan sonra bu booster roketleri var kalkışta kullanılan ve sonra havada atılan. O roketlerin contaları tabii bu soğuğa maruz kalıp donduktan sonra fırlatma esnasındaki o roket katı yakıtlı roket onlar. Yüksek hararetten dolayı arada sızıntıya sebep oldular ve yakıt bir anda kontrol şekilde ateş alınca.
Sonra NASA'dan tedbirler alındı daha sonraki şeyler için ama olan 7 mürettebatı oldu değil mi?
Bir de öğretmen içlerinde. Evet, öğrencilerin ben hala televizyonda hatırlıyorum ağlayarak onu sonra uğurladıkları. Evet. Daha doğrusu çok ısrar ediliyor. Hava şartlarına rağmen kalkış planlandı, yapılsın yapılsın diye. Hırs her zaman peşinden felaket getiriyor.
Evet, kesinlikle. Evet.
1982'de 28 Ocak'ta yine maalesef Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan terör örgütü Asal'ın iki tane tetikçisi, bir tane iki tetikçisi tarafından arabasının içinde şehit edildi. Perşembe'ye geldik, 29 Ocak 1981. Hepimizin illaki yüreğine dokunmuş mutlaka birkaç mısrası vardır. Şair Özdemir Asaf vefat ederek aramızdan ayrılıyor.
Şimdi o zaman bir dörtlüğüne hemen yer verelim mi? Dün sabaha karşı kendimle konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı. Onu vurmaya gittim, kendimle vuruştum.
İnsanın, toplumların, belki de insanlık tarihinin bir açıdan özeti bu. Evet, bütün ömrümüz boyunca kendimizle bitmeyen bir mücadelemiz var. Bunun dışarıya yansıması da işte tarihteki bir sürü hadise. İnsan zor bir varlık. Ama çok çok güzel bir dörtlük
var. Çok güzel gerçekten.
Cuma gününe geldik, son güne Nilgün Hanım. 1919, 30 Ocak İtilaf Devletleri Paris Barış Konferansı devam ediyor ve Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasına karar veriyorlar. Ocak ayında buna karar veriyorlar. Önceki hafta bahsetmiştik. Savaşın taraflarından biri olan Almanya'yı da Mayıs ayında ancak konferansa dahil edecekler. İkinci Dünya Savaşı'nın burada tohumlarını atıyorlar. 30 Ocak 1933'te de Adolf Hitler Almanya'nın şansölyesi yani başbakanı olarak seçiliyor ve görevi devralıyor. 6 yıl sonra da zaten ilk silah patlayacak ve ikinci kez dünya büyük bir harple karşı karşıya kalacak. 30 Ocak 1948'de Hindistan'ın bağımsızlığa kavuşmasındaki kilit isimlerden Mohandas Karamchand Gandhi fanatik bir Hindu militanı tarafından vurularak bir suikast sonucu öldürülüyor. Kendisi sivil itaatsizlik ve pasif direniş kavramlarını dünya tarihine kazandıran, barışçıl gösteriden yana olan nevi şahsına minasır bir karakter. 30 Ocak 1975 Türk Hava Yolları'nın Bursa isimli F-28'lik uçağı Marmara Denizi'ne çakıldı. F-28'lerden Türk Hava Yolları'nda 4 tane vardı. Bir de bir uçağa yetecek yedek parça vardı. 5 uçak gibi. 3'ü düştü. Maalesef uğurlu gelen bir uçak olmadı. Çok can kaybına sebep oldu. Son yine kasvetli bir haber. 30 Ocak 1985'te Ege'de yapılan deniz kurdu tatbikatlarımız var. Deniz kurdu 85 tatbikatında bir tank çıkarma gemimiz maalesef battı. Tanklar, içindeki mürettebat, çıkarma gemisinin personeliyle birlikte 39 askerimiz şehit oldu. Kasvetli tarihte biraz sıkıntılı bir
haftaymış aslında. Şimdi kasvetli deriz de tarih için de öyle deriz. Sıkıcı sarı sayfalar, önemsiz tarihler. Ama o kadar güzel anlattınız ki ben çok büyük keyif aldım. Umarım bizi dinleyen dinleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır. İnşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Özdemir Asaf dedik. Özdemir Asaf'ı bir dörtlüğüyle de andık. Şimdi Yakın adlı şiiri var bilirsiniz. Koray Candemir bestelemiş, şarkı yapmış. Bu şiiri dinleyelim, bu besteyi dinleyelim programımızın son bölümünde diyelim. Ve çok teşekkür edelim Sayın İstemihan Barışlı. Ben sağ olun, var olun. Sağ olun.
Düşerse üstüne basma, daha yakınlaşır korkarsın. Bir leke silmeye gör, leke kalır sen çıkarsın. Işık düşerse üstüne basma, gözlerine basarsın. Üstüne basma,
sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğimiz bu şarkıyla, Özdemir Asaf'ın sözlerini yazdığı şiirle programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve şimdi Sayın İstemihan Varışlı'yı yollamadık her hafta olduğu gibi. Bugün de kurağımızı çekmesini istedik. Konumuz telefondu, biliyorsunuz. Hı-hı. Bu arada çekelim isterseniz. Bakalım telefonla ilgili hem telefondan, Facebook'tan, Twitter'dan yazan dinleyicilerimiz var. Bakalım kimler neler söylemişler, paylaşacağım sizinle birazdan. Evet, siz okuyun lütfen.
Nilgün Hanım, Doğukan Tekdoğan Twitter'dan katılmış.
Evet, ne Doğukan demiş Tekdoğan. Doğukan Tekdoğan, sesini bir duysam yeter dediklerimiz için telefon bir mucize demiş. Çok teşekkür güzel ediyoruz. Demiş. Çok güzel demiş gerçekten. Başka Twitter'dan toz pembe telefon benim için bir tuşla bütün imkanlara ulaşabilmek demiş. Başka dinleyicilerimiz ne demişler? Mehmet Ünlü Almanya'dan benim için 112 yani acil arama hattı demiş. Evet, süremizin sonuna geldik. Programımıza gösteren, ilgi gösteren dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kurağımızı da belirlediğiniz için. Bugünlük bu haftalık bu kadar. Pazartesi görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları. Hayatın Sesleri.